Ayrım 28, sayfa 291. 4-1-3. Darwin'i hazırlayan yüzyıl. Evrim teorisinin iki ana başlığından biri türler konusudur. Türler eski Yunan'dan beri canlı cansız, kıllı kılsız gibi görünür ve belirgin özelliklere tasnif edilirdi. Fakat canlı türlerin sistematik tasnifi 18. yüzyılda İsveçli bilim insanı Carl Linnaeus, ölüm 1778 tarafından yapılmıştır. Bugün karşılaştığımız birçok Latince tür adı o girişimin eseridir. Bu tasnife göre insan tarif edilirse şu sonuç çıkıyordu. İnsan canlılar aleminde omurgalılar kümesinde, memeliler sınıfında, primatlar takımında, hominidler ailesine mensup bir türdür. Öte yandan bu iş sıkıntılı bir işti. Her tasnif bir tahriftir diyebiliriz. Zira fiziki görünüş bakımından aynı kümeye koyduğumuz iki tür arasında verdiği ürün bakımından yerle gök arası kadar fark olabiliyordu. İkisi de zar kanatlar takımında yer alan bal arısı ve sinek buna bir örnek. Türler sabit midir? Bu soruyu etraflıca tartışanların başında Linnaeus gelir. Hemen belirtelim ki türlere ontolojik bir hakikat atfetmek Platon'un iddia teziyle örtüşse de Kur'an'la örtüşmez. Allah'ın bir ismi de Hallak'tır. Yaratma potansiyeli sınırsızdır. Kaldı ki eğer isterse sizin kökünüzü kazır, yerinize yepyeni bir varlık türü getirir. 14-19. Dipnot 13. Ayette geçen ve varlık türü anlamına verdiğimiz halk, aynı zamanda Türkçedeki halk anlamına da gelir. Fakat bu mecazi anlamdır. Kelimenin asli ve hakiki anlamı varlık demektir. Kaldı ki aynı hakikat bir başka ayette yerinize başkalarını getirir şeklinde yer alır. 4.133. Veya gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kudreti onların bir benzerini yaratmaya yetmez mi? 36.81 gibi ayetler türlerin sabitliği fikriyle uyuşmamaktadır. Evrim teorisine uzanan yolun köşe taşlarından biri ortak ata tezidir. Bu tezi sistematik bir biçimde ilk işleyenin Buffon, ölüm 1788 olduğu lanse edilse de tüm canlıların ortak bir kökenden geldiğini Kur'an Buffon'dan 12 asır önce söylemiştir. Biz her canlıyı sudan var ettik. 21-30. Buffon'un ortak ata düşüncesini vahiy dinlerindeki Adem inancında teyit eder. Mitokondriyal DNA araştırmaları insanlığın bir ortak anadan türediği tezini güçlendirir. Ortak ata tartışmasında şu hakikatler belirleyici olsa gerektir. Tüm canlılar 1. Aynı yaratıcının iradesinin eseri olmada aynıdır. 2. Ontolojik açıdan varoluş ortak paydasında buluşur. 3. Moleküler köken açısından aynıdır. 4. Canlılarla ilgili ilahi yasalara tabi olmada aynıdır. 5. Mekan olarak dünyayı kullanmada aynıdır. 6. Topraktan beslenmede aynıdır. Evrimi inorganik, organik, biyolojik evrim gibi çeşitlere ayırmak mümkündür. Evrim teorisi kapsamında evrim terimi daha çok biyolojik evrim anlamında kullanılmıştır. Biyolojik evrim canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişim yoluyla ilk halinden farklı özellikler kazanma süreci şeklinde tanımlanmıştır. Fakat Batı'da evrim düşüncesinin taşlarını Darwin'den önce Hegel 1770-1831 gibi filozoflar döşemiştir. Onun adıyla anılan diyalektik mantık, tez, antitez, sentez üçlüsüne yaslanır. Diyalektik felsefe aslında evrimin Hegel tarzı bir izahıdır. Karşıtlıklar ilerleme ve gelişmenin motorudur. Hegel'in mantık merkezli yaptığını yine Alman düşünür Schelling doğa ve insan merkezli yapar. Diyalektik mantık ile evrim teorisinin ana temalarından yaşam mücadelesi arasındaki bağa dikkat çekmekte yarar vardır. Schelling, Kur'an'ın vaaz ettiği sonucu belki ondan habersiz olarak keşfeden batılılardan biridir. Ona göre değişmez cevher yoktur. Yaratıcı gücün iradesi sayesinde cansızdan canlıya, bilinçsizden bilinçliye doğru evrilip gelişen ve nihai amacı akıl, bilinç ve iradeli, farkındalık sahibi insanı ortaya çıkarmak olan bir evrim vardır. Tam isabet. Güneş sistemi ölçeğinde kalmak kaydıyla her şey insan için yaratıldığı sözünü doğrulayan bir yaklaşımdır bu. Dünyadaki varlık ağacı insan adlı meyveyi versin diye dikilip büyütülmüştür. İnsan yaratıldı ve var olan her şey insanın okuma nesnesi kılındı. Güneş sistemi ölçeğinde her şey insanın emrine amade kılındı. Bu isme bilincil doğal seçilimle izah edilemeyeceğini ve mahiyet itibariyle insanın diğer tüm canlılardan farklı olduğunu söyleyen Alfred R. Wallace'ın da eklemek gerek. Darwin'i hazırlayan yüzyılda Batı düşüncesinde iz bırakmış bir başka isim de Auguste Comte'dir. 1798-1857. Comte tüm insanlık tarihini 3 hal yasasına adını verdiği tezinde 3 kelimeyle özetlediği düşünülüyordu. İlahiyat, metafizik, pozitivizm. Yani Comte için tarihin sonu pozitivizm idi. Dinlerin zamanla ortadan kalkacağı kehaneti tutmadı. Dinin yerine ciddi ciddi bilimi önerdi ve tapınma ritüelleri bile olan bir bilim kilisesi taslağı üretti. Zamanın Osmanlı Sultanı'na yeni kurduğu bu dini benimsemesi için mektup yazacak kadar da idealist idi. Bu örnek Darwin'i çıkaran Batı'nın din-bilim çatışmasında ifrattan çıkarak geldiği tefrit noktayı göstermek açısından altı çizilmesi gereken bir durumdur. 4.2. Darwin ve Evrim Teorisi. 4.2.1. Darwin'in kısa yaşam öyküsü. Charles Darwin, İngiltere'de 1809 yılında doğdu. Babası ve dedesi doktordu. Annesini 8 yaşında kaybetti. Dedesi Erasmus Darwin, ölüm 1802, torunu Charles'tan uzun yıllar önce evrim tezini dile getirmiş, canlıların çevre etkisiyle kazandıkları özellikleri kalıtım yoluyla yeni nesillere aktardıklarını savunmuştu. İnsanın maymunumsu bir atadan gelmiş olabileceğini de söylemişti. Kilise müdavimi bir Hristiyan olan dede, Darwin'e göre evrim, yaratıcının canlılar için takdir ettiği bir özellikti. Tabii ki o sünnetullah olan evrimi değil, doğa yasalarına uygun olan evrimi savunuyordu. Darwin tıp okusun diye verildiği okulda tıptan başka her şeyi okudu. Özellikle yer bilim, doğa bilimi, bitki bilim ve hayvan bilimiyle ilgili konulara merak saldı. Okuldan alınıp dini eğitim veren bir okula gönderildi fakat orada da merakını götürdüğü yere gitti. Sonunda botanik hocası onu keşfetti ve özel dersler almasını sağladı. Aynı hocasının tanıştırdığı bir gemi kaptanı yeni çıkacağı bilimsel keşif seferi için soylu bir arkadaş arıyordu. 1831'de başlayıp 5 sene süren Güney Amerika yolculuğu böyle gerçekleşti. Darwin'in yolculuğu boyunca jeolojik oluşumlarla, fosillerle, canlılarla ilgilendi. Karşılaştığı yerli topluluklarla ilgili gözlemler yaptı. Bunları günlüğüne kaydetti. Yolculuk sırasında birkaç kez ağır hastalık geçirdi ve ölümün deşeğinden döndü. Güney Amerika'da soyu tükenmiş memelilere ait fosiller keşfetti. Doğal seçilim tezini bu bulgular üzerine inşa etti. Galapagos adalarından bölgeye has kuş örnekleri topladı. Her birinin yaşadığı adaya göre farklılaşan fizyolojik özelliklerini katalogladı. Aynı şeyi kaplumbağalar üzerinde de yaptı. Avustralya'ya özgü keseli sıçan, kanguru, yumurtlayan tek memeli türü olan gagalı memeliler, ornitorenk gibi canlılar onu çok şaşırttı ve tahrik etti. Öte yandan gemiye yerlilerin monstrolik insan örneği almasına itiraz etmedi. Aksine onları sefil ve rezil vahşiler olarak gördü. Yolculuk sırasında İngiltere'deki meslektaşlarına ve hocalarına yolladığı mektuplar elden ele, dilden dile yayıldı. İlk şöhret böyle geldi. Döndükten sonra babasının parasal desteğiyle bilimsel çalışmalarına hız verdi. Fosiller üzerinden yeni türler keşfetti. Canlı türlerin birbiriyle olan bağıntılarını inceledi. Londra'ya taşındıktan sonra bilim çevrelerinde günün moda konusu olan hayatın kökeni üzerine fikirlerini söyledi ve bazı kilise çevreleri tarafından sapıklık ve kafirlikle suçlandı. Nadir de olsa bazı din adamları Darwin'i destekledi. Türlerin kökenine dair çalışmasını yaparken aralıksız çalışmaktan dolayı kalp rahatsızlığı geçirdi. Bu sırada hizmetine yardımcı olan kuzeniyle sonunda evlendi. 1839. Çiftin 10 çocuğu oldu. Çift çocuklarından 3'ünün küçük yaşlarda ölümlerine tanık oldu. Darwin çocuklarıyla ilgili bazı hastalıkların akraba evliliğinden kaynaklandığını düşündü. Kendi bu konuda hep sorumlu tuttu. Doğal seçilim teorisi için yeni deneyler ve gözlemler yaptı. Mercanlar üzerine yazdığı eser 1842'de yayımlandı. Yaratılışın Doğal Tarihinden İzler adlı eseri onu takip etti. Arada bir keşif seyahatlerine devam etti. Beagle yolculuğunda Darwin, ispinoz kuşlarını gözlemledi. Bu kuşların gagalarındaki farklılaşma ile gıdalardaki farklılaşma arasında bağ kurarak Linnaeus'un türlerin sabitliği tezine itirazını bu gözlem üzerinden yaptı. Darwin'in her eseri ve sunumu hem kilise çevrelerinden hem de tutucu bilim çevrelerinden aşırı tepkiyle karşılanıyor. Bu çevreler ona saldırmak için her yolu mübah görüyorlardı. reddiyeler yazılıyordu. Oxford Psikoposu Darwin'le dalga geçen etkili bir konuşma yaptı. Karşıtlıkta taraftarlıkları doğurdu. Acımasız saldırılara karşı Darwin'i savunanlar çıktı. Bu kez onlara da saldırıldı. Mesela onu savunan Thomas Huxley'e Darwin'in buldogu lakabı takıldı. Dipnot 14. Anglikan Kilisesi Psikoposu Wilberforce'un Huxley'e soyun deden tarafından mı ninen tarafından mı maymunlara dayanıyor diye sormuştu. Darwin 1882 yılında öldü. Dindar bir Hristiyan olarak çıktığı yolun sonunda bilinemezci agnostik olma noktasına gelmişti. Kilise yaşarken taşladığı Darwin'in ölüsünü bağrına basmakta tereddüt etmedi. Geleneksel ikiyüzlülük zincirine bir halka daha eklenmiş oldu. 4.2.2 Türlerin kökeni tezi. Charles Darwin'in evrim teorisinin iki temel ayağı vardır. Biri türlerin kökeni, The Origin of Species, diğeri doğal seçilim, Natural Selection tezidir. Türlerin kökeni konusunu Darwin'den önce ele alan Lamarck, ölüm 1829, türlerin birbirinden değişerek oluştuğunu savunur. Ona göre yaşayan türler yok olanların evrimleşmiş halidir. O, insanın maymunumsu canlılardan evrimleştiği görüşündedir. Bu, İbn Haldun'un 450 yıl önce dile getirdiği tezin bir benzeridir. Lamarck, sonradan kazanılmış özelliklerin katısal olduğunu söyler. Bu tezine zürafa örneğini verir. Mendel ve Weismann çalışmalarıyla bu tezin boşa çıktığı kanaati yaygındır. Şöyle ki, Weismann 20 nesil boyunca farelerin kuyruğunu kesmiş, 21. nesil yine kuyruklu doğmuştur. Tıpkı binlerce yıldır sünnet olan Yahudi çocuklarının sünnetsiz doğması gibi. Fakat bu ve buna benzer örneklerin süresinin ilahi yasa olan evrimin gerçekleştiği doğal süreçlerle karşılaştırılamayacak kadar kısa olduğu da bir gerçektir. Kaldı ki eğer farelerin kuyruğuna müdahale edilecekse bunun yolu farenin kuyruğunu kesmekten değil, farenin doğal yazılımı olan genetik kodlarına girmekten geçer. Genetik biliminin geldiği noktaya bakılınca bu yolu canlılar üzerinde hayli etkin müdahalelerin yapıldığı ve daha da yapılacağı aşikar. Hepsinden öte hayat tarzlarının ve yeme içmenin insan gelişimini etkilediği de bir hakikattir. Mesela yapılan son bilimsel araştırmalardan birinde yoksulluğun yoksul ailelerin çocuklarının beyin gelişimini etkilediği yönünde bulgular elde edilmiştir. Fakat farkın sonradan kapanabildiği de aynı makalede vurgulanmıştır. Dipnot 15. Makale için bakınız https://news.sciencemag.org/brain-behavior/2015/03/poverty-may-effect-growth-children-s-brains. Bu konu bugünlerde epigenetik denen bir mekanizma ile açıklanmaya çalışılıyor. Buna göre yaşamsal süreçlerde meydana gelen bazı değişiklikler DNA'nın yapısında yavrulara aktarılabilen uyarlanmalardan oluşturuluyor. Beynin gelişimini etkileyen bir şeyin kalıtsal bir iz bırakacağını söylemek zordur. Fakat şahsen ben şu sorunun cevabını merak ediyorum. 50 kuşak boyunca yetersiz beslenmeye maruz kalmış aynı soya mensup bireylerin gen havuzunda bu durum kalıcı etkiler bırakır mı? Darwin, Türlerin Kökeni, The Origin of Species adlı eserinde istisnasız bütün türlerin başka bir türden oluştuğu tezini savunur. Dipnot 16. Bu bölüm yazılırken şu baskı esas alınmıştır. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, çeviren Ömer Ünalan, İstanbul 2015. O aynı zamanda evrimi yaratıcının müdahil olduğu bir süreç olarak gördüğünü söyler. Eserin 6. bölümünde teorinin güçlüklerini açık yüreklilikle ele alır ve şunu samimi itirafta bulunur. Okur eserimin bu bölümüne gelmeden önce bir dolu güçlükle karşılaşmış olacaktır. Bunlardan bazıları bugüne kadar üzerinde tereddüt etmeden düşünemediğim kadar çetindir. Fakat bunların çoğu yalnızca görünüşte böyledir. Görünüşte değil, hakikatte olanlarsa sanırım teorim için yıkıcı değildir. İtiraf etmeliyim ki Darwin'i Darwin yapan bu eseri tekrar okurken ona ve eserine karşı belli bir ön yargım ve mesafem vardı. Fakat Darwin'in kitabını okuduktan sonra ona reddiye olarak yazılanları da okuyayım dedim. Önüme derya deniz bir malzeme yığıldı demez olaydım. Tanrı ve din iman adına Darwin'i eleştirenlerin çoğunun agnostik olan Darwin kadar hak hukuk gözetmediğine üzülerek tanık oldum. Bazıları ise resmen kendini Tanrı'nın vekili ve avukatı zannetmenin verdiği kibirle her tür ahlaki yükümlülükten muafmış gibi davranmıştı. Dipnot 17. Papa 8. Boniface, Unam Sanktam, biricik kutsal fermanında öyle demiyor muydu? Ruhani biri her şeyi yargılar ama kimse tarafından yargılanamaz. Bu dokunulmazlık karşısında eski Mısır'ın Apis öküzü ve Hindistan'ın inekleri bir daha dokunulabilirdir. Müslümanların içinde yuvarlanan ruhani sınıflar, hiç şüpheniz olmasın ki ben de bir insanım, hata da isabet de ederim diyen Hz. Muhammed'in sünnetini değil, Papa Boniface'in sünnetini takip etmişlerdir. Dipnot sonu. Sözüm ona yaratılışı savunan kilise yanlısı yazarları ve onları kopyalayan yerli versiyonları çoğu yerde hiç de dürüst davranmamışlardı. Ne bileyim, mesela Darwin'in tezini reddetmek için alıntı yaparken, atıf yaparken, bir fikri ona nispet ederken, onu eleştirirken vesaire vesaire. Bu üzücü duruma tanık olduğumda aklıma de ki onlara, imanınız size ne kötü şeyler yaptırıyor? 2.93 ayeti geldi. Ben bilgi ahlakının bilginin kendisinden önce geldiğine inananlardım. Bilen dürüst davranmıyorsa bilginin doğruluğu teferruat olur çıkar. İşte bu satırları da tarihe not düşmek için buraya yazdım. Peki eleştirdiğim bu şeyleri bir bir buraya neden çıkarmadım? 1. Burası bunun yeri değil. Böyle bir kitap daha yazmak lazım. 2. Ben Darwin uzmanı değilim. Bu işi uzmanı yapmalı. 3. Ortada deveye dair nerem doğru ki meselini hatırlatan vahim bir durum var. 4. Ben Darwin'ci evrim teorisi taraftarı değilim. Bunu yapmak öncelikle bu teoriyi savunanlara düşer. 5. Gördüğüm hak hukuk tanımazlık örnekleri beni hem korkuttu hem de tiksindirdi. Böyle bir zümrenin diline düşmek istemem. Darwin'in türlerin kökeninin dile getirdiği bazı tezleri özet haline sıralayarak konuyu toparlayalım. Darwin teorisinin temel tezi olarak eserinde şu tezleri savunuyor. 1. Doğal seçilim ile türlerin kökeni konusu birbirinden ayrı düşünülemez. 2. Türden türe geçişte soyun tükenmesi ile doğal seçilim el ele ilerler. 3. Ara türlerin azlığı veya yokluğu araştırmaların yetersizliği ve bulutların kıtlığı yüzündendir. Çok eski zamanlardan bugüne dek yaşanan coğrafik olaylar yüzünden de ara formlara ulaşılamıyor olabilir. 4. Darwin diyor ki eski ve yeni türlerin bir arada yaşadığı geçit noktalarında birbirine yakın ara türlere rastlanmak uzun süre kafamı karmakarışık etti. Ama bunun açıklanabileceğine inanıyorum. Sonuç çıkarırken son derece dikkatli olmalıyız. Kara parçalarının hem oluşması hem de yerine oturması uzun zaman aldı. Farklı türler tecrit edilmiş, kara parçalarında ara türler olmadan da oluşmuş olabilir. 5. Atalar ile dölleri arasındaki her küçük farkın mutlaka bir sebebi vardır. İki tür arasındaki büyük değişiklikler, küçük değişikliklerin toplamından ibarettir. 6. Görünüş, morfolojik benzerliği ortak atadan evrimleşmenin delilidir. 7. Yaratıcının var ettiği bir veya birkaç basit canlıdan diğer türlerin evrimleşmiş olduğu fikri üzerine kurulu bir hayat görüşünde yücelik vardır. Türlerin kökeninde Darwin, belki de kilisenin öfkesini daha fazla üzerine çekmemek için ortak atayı yaratıcının var ettiğini söyler. Fakat sonradan Darwin'in tezlerini ateizme koltuk değneği yapan ateist Darwinciler ortak atayı tesadüfün eseri olarak görürler. Darwin daha sonra yazdığı İnsanın Türeyişi adlı eserinde insanın maymunumsu bir atadan evrimleştiğini yazdı. Ona göre insan ile maymun arasında nitelik değil nicelik farkı vardı. Dipnot 18. Darwin, İnsanın Türeyişi, Ankara 1975, sayfa 11-16. Kilise buna fena halde içerlemişti. İnsanı değersizleştirdiği için değil, kilisenin temelini teşkil eden ikinci batınilik kökenli ruh anlayışına aykırı olduğu için. İnsan ile maymun arasındaki fark meselesini Kur'an mihengine vurduğumuzda, Kur'an ile Darwinci evrim teorisi zıt kutuplara düşer. Vahye göre insan ile hayvan arasındaki fark mahiyet farkıdır. Fakat insanın ruh üflenmeden önceki haliyle hali olan beşerle hayvan arasındaki fark derece farkıdır. Bu yüzden insan ahlaken sorumlu, hayvanlar sorumsuzdur. Bu yüzden insanın iyiliklerine ödül, kötülüklerine ceza vardır. Bu yüzden insan yeryüzünün halifesi seçilmiştir. Türlerin nasıl yaratıldığı şimdilik kesin olarak bilinmiyor. Belki gelecekteki bulgular bu kör noktayı aydınlatacak. Belki de bazı noktalar biz insanoğluna hep karanlık kalacak. Bu durumda konu, işte o gün Allah ihtilaf ettiğiniz konulara dair gerçeği size bir bir haber verecektir. 5.48 ayetinin kapsamına girecek. Ayrım sonu sayfa 302.